Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve's salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz Gülistan'ı ikinci bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlayacağınız gibi geçen hafta Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemize başlamıştık efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayırlara vesile olması dileğiyle. Hazreti Zeynep'in bazı kız kardeşleri bazı müşrik önde gelenleri ile evli oldukları için çok zor da olsa onların bazı planlarını önceden haber alıyordu. Bu çok önemli bir giriş cümlesi kıymetli dinleyenlerim. Bu kız kardeşler geçen hafta biraz değindim. Birkaç kez yine gelecek bunlar. Yer yer isimler de gelecek ya sonra var. Bunlar farklı şahıslarla evli, 9 tane kız kardeş kendisiyle beraber, büyük çoğunluğun kocaları müşrik ve önde gelenler. Dolayısıyla Müslümanlar aleyhine, Peygamberimiz aleyhine toplantılarda aldıkları kararlardan bu hanımların haberi oluyor. Bunlar da kendi aralarında haberleşerek Hazreti Zeynep'le bazılarını paylaşıyorlar. Paylaştıkları kısa bir cümle korkunç bir haber. İçi boş yani kapalı gibi görünüyor ama tehlikeli bir ifade. Korkunç ablukaya hazır olun. İfade bu. Korkunç ablukaya hazır olun. Bu haberi alıyor Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz. Tabii henüz annemiz değil. Kısa bir cümlecik olan bu ifadeler gerçekten korkunç bir haber veriyordu. Daha doğrusu geç kalan bu haberiyle beraber korkunç bir zulüm çemberi hareketi başlamıştı. Yani görünüş olarak erkenden haber aldılar ama eylemler başlamıştı aslında. Haşim oğulları ile Muttalip oğullarının birbirlerine yardım ederek aynı yere toplanmaya başladıklarını gören müşrikler amel defterlerine yeni bir kara sayfa daha eklemek için hemen harekete geçtiler. Öfkelerine öfke ekleyerek bağırıp çağırmaya başladılar. Bütün bunlar Hazreti Zeynep'in bazı kız kardeşleri vesilesiyle haber alıyorlar. İfadeler şu: Haşim oğulları ile Muttalip oğullarının toplandığı Şıb mevkiini, Şıb-ı Ebu Talip, Şıb mevkiini kuşatma altına alalım. Bizim gibi putlara taptıkları halde onları destekledikleri için henüz evlerinde oturmakta olanları da çıkarıp oraya sürelim. Ne kadar Müslüman ya da Müslümanlara yardım edip destek veren varsa hepsinin evlerini basalım, sürüp çıkaralım. Şıp mevkiini kuşatma altına aldıktan sonra giriş çıkışları engelleyelim. Kaynaklardaki farklı farklı rivayetleri bir araya getirip bir paragraf yaptım. Kıymetli dinleyenlerim. Sanırım burada dehşet ifadesi anlaşıldı. Geçen derste yuvarlak ifade kullandım, yine kullanacağım. Diyelim Haşimoğulları, Muttalipoğulları toplamda 1000 kişi olsun. Bunlar içerisinde İslam'a giren sayısı abartsam 200 kişi olur. Yani nereden bakarsak bakalım yani 800'ü müşrik. Şimdi akraba oldukları için, aynı kabile oldukları için birkaç kişi hariç onlara söyleyeceğim. Müslümanlara karşı koymuyorlar. Müşriklerle beraber hareket etmiyor bunlar. Dolayısıyla müşrik hükümeti, müşrik şirk devleti efendim bunların tamamına bir boykot uygulayacak. Müslümanı da, Müslüman olmayanları da aynı yere toplayıp bir ihtar ortaya atacak ki o cümleyi kullanmakta zorlanıyorum. Biraz sonra kullanacağım inşallah. Bu acımasız karar ile beraber daha toparlanıp gidemeyen evleri basıp yaka paça sürmeye başlıyorlar. Bazıları evleri işaretliyor. Bazıları kapıları kırıyor. Bazıları bastıkları ev halkını çekip çıkararak sürüyor. Bazıları da böyle nazik bir anda bile önüne çıkanı taşlıyor, sopalarla kovuyor, kırbaçlarla dövüyorlar. En cani varlıkları bile tiksindirecek sahneler yaşanıyor. Bütün değerlerini ayaklar altına alan müşrikler, aynı merkeze taşınıp bir araya gelmeye çalışan bu iki kabileyi tamamen gözden çıkarmışlardı. Onlar gitti değil, biz sürdük mantığıyla hareket eden müşrikler evleri basıp kalanları da yaka paça oraya sürmeleri çok canavarca. En şiddetli savaş meydanlarında bile böyle bir zulüm görülmemişti. Hazreti Zeynep ile kocası Hazreti Ubeyde de diğer Müslüman kardeşleri gibi evlerinden barklarından çıkarılıp aynı mahalleye sürüldüler. Onlar da bütün sahabiler gibi kendi dertlerinden ziyade Resulullah Aleyhisselam'ı koruyup kollamak için canlarını ortaya koydular. Şimdi böyle tehlikeli anlarda, zor sahnelerde hep aynı cümleleri görürüz. Aynı davranışı görürüz Müslümanlarda. Kendi canlarından ziyade Resulullah Aleyhisselam'ı koruyup kollama derdi. Haşim oğulları ile Muttalip oğullarının Müslüman olan ve olmayanlarının tümünün Şıp mevkiinde toplandıklarını ve Resulullah'ı korumaya azmettiklerini görünce müşrikler de Kinane oğulları Hayfi diye tanınan muhasip mevkiinde toplandılar. Bütün müşrik kabileleri bir araya geldiği için Darun Nedve'de değil de o Hayf'ta toplandılar. Kalabalıklardı çünkü ve önde gelenler vardı. Ateşli konuşmalar ve tartışmalardan sonra Haşim oğulları ile Muttalip oğullarına karşı en sert tedbirlerde birleştiler. Sanırım konuyu anladınız kıymetli dinleyenlerim. Peygamber Aleyhisselam ve ashabının ablukaya alınma sahnesi. Şimdi burada sizlerle bu kadar sohbetler yaptım ama bu kısmı biraz açmak istiyorum. Çünkü Hazreti Zeynep'in kocasıyla beraber bu hadiseleri tamamını yaşadığını görüyoruz. Ama müstakilen Zeynep şöyle girdi, şöyle çıktı, kocasıyla şöyle oldu, böyle oldu gibi ayrıntılı hikayemiz yok. Ama hususi olarak bu acımasız uygulamaları, baskıların tamamını yaşadığını biliyoruz. Ablukaya alınan, yani ablukaya alma kararı aşamasında müşrikler bazı maddeler üzerinde münakaşa ettiler. Ben oturdum, sadece bir radyo sohbeti için değil, aynı zamanda İslam tarihi kitabı, aynı zamanda Zeynep binti Huzeymi'nin müstakil kitabı, yani geniş bir araştırma oluşturma amacıyla efendim maddeleştirdim bunları, 15 madde halinde toparladım. Çokça sohbetlerim oldu ama bu 15 maddeyi Nasibe bakın, ilk defa Zeynep binti Huzeyme annemiz vesilesiyle sizlerle paylaşmış olacağım. Yalnız şöyle bir düşünün. Müslümanları ablukaya alma kararında ne gibi kararlar aldılar? Böyle yuvarlak, en çok bilinen kız alıp vermeyeceğiz. Onlarla bağlarımızı keseceğiz. Böyle bilinir genellikle. Bunlar yanlış değil. Ancak ben şöyle bir sıralamaya çalıştım. Haşim ve Muttalip oğulları abluka altına alınacak, giriş çıkışlar engellenecek. Onlarla hiçbir şekilde barış yapılmayacak, barış teklifleri dahi kabul edilmeyecek. Haşim ve Muttalip oğulları fertlerinin her biriyle görüşülüp konuşulma kesilecek, hiçbiriyle görüşülüp konuşulmayacak. Onlarımızın hiçbiri evlerimize alınmayacak, bu çok önemli. Onların evlerine de girilmeyecek. Haşim ve Muttalip oğullarına kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Bunu söylemiştim işte. Onlara hiçbir şey satılmayacak ve yine onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Haşim ve Muttalip oğulların hiçbirine hiçbir borç ödenmeyecek. Ama onların bütün borçları zorla da olsa hemen geri alınacak. Yakınlıkları ne olursa olsun onların hiçbirine hiçbir şekilde acınmayacak. Haşim ve Muttalip oğulları ve onlara destek verenlerin hepsi, bu sefer başka kabileler de var, toplumlardan tecrit edilip soyutlanarak tamamen yalnız bırakılacaklar. Yani İslam'a girenler sade Haşim ve Muttalip oğulları değil, bütün kabilelerden İslam'a girenler var. Ama o diğer kabileler İslam'a girenlere şiddetli baskı uyguluyorlar. Haşim ve Muttalip oğulları İslam'a girenlere baskı uygulamıyor. Ebu Leheb ve birkaç kişi hariç. Onları söyleyeceğim. Haşim ve Muttalip oğullarından olmadığı halde putlarımızı terk edip İslam'a giren bütün herkes kabilesi ve asaletine bakılmaksızın onlarla beraber aynı muameleyi görecek. Ebul Kasım'ı teslim edinceye kadar, Resulullah'ın künyesi. Ebul Kasım'ı teslim edinceye kadar onlarla bütün ilişkiler kesilecek. Sosyal, siyasal, ekonomik her türlü yaptırım en ağır bir şekilde uygulanacak. Onu teslim ederlerse neyse, onu teslim etmedikleri takdirde çocuk, kadın, yaşlı, hasta demeden Haşim ve Muttalip oğulları kabilesinin bütün hepsi birden ölümlerine kadar abluka altında tutulacak. Ya bize onu verecekler ya da bütün hepsi onunla beraber ölecekler. Ebul Kasım'ı, yani Aleyhisselam'ı, ölü ya da diri getirip bize teslim edenler hem aramızda en şerefli olacak ve hem de Mekke'nin en zengini oluncaya kadar ona mal mülk verilecek. Bu şartlara uymayan her kim olursa olsun en şiddetli bir şekilde cezalandırılacak. Ateşli konuşma ve tartışmalarla beraber aldıkları bu kararlarda hepsi aynı kanaatte olmazlarsa bile, aynı kanaatte olmayanlar da var. Büyük çoğunluk bunda birleştiler. Üzerinde anlaştıkları bu maddeleri bir sayfaya yazdılar. Bir kağıda. Sayfanın üzerine 3 mühür bastılar. Verdikleri sözlerinde durmalarını sağlamak ve aynı zamanda da bu vahşete resmiyet kazandırmak için sayfayı götürüp büyük bir törenle Kabe'nin içine astılar efendim. Ne demek bu? Hani bugün bir kanun çıkar, işte meclisten geçer, resmi gazetede yayınlanır, yürürlüğe girer ya. O günde ortaya bir kanun attıklarında Mekke'de bir yazıyla tespit edip Kabe'nin içine asıyorlar. Böylece yürürlüğe girmiş oluyor. Hiç kimse o yazının aksine hareket edemiyor. Yani bağlayıcı oluyor. Hükümetin, devletin aldığı karar anlamına geliyor. Şimdi az önce ifade ettim ya, Hazreti Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anha kocasıyla beraber yukarıda saydığım o maddelerin tamamı üzerinde uygulanıyor. Yani İslam tarihiyle beraber, sadece İslam tarihi değil, dünya tarihi de yeni bir serüven kayda geçiyor. İnsanlık ile bağdaşmayan bu korkunç zulüm çemberi daraldıkça daralıyor. Müslümanlara uygulanan bu amansız boykot sırf aynı kabileden oldukları ve Müslümanların yanında yer aldıkları için Haşimoğulları ile Muttalip oğulların tamamını içine alıyor. Yine az önce ifade ettiğim gibi İslam'a girenler arasında sadece Haşim ve Muttalip oğulları yok. Onlar da bunlarla beraber abluka altındalar. Sadece Haşim ve Muttalip oğulları Peygamberimizin kabilesi olduğu için onların müşriği, Müslümanı hepsini abluka altına alıyorlar. Resulullah Aleyhisselam'ın amcaları ve halaları birlikte hareket ediyorlar. Bir yandan herkesi yerleştirmeye çalışıyor. Diğer yandan da sevgili yeğeninin başına bir felaket gelmesin diye tedbir üzerine tedbir alıyorlardı. Burada genelde Ebu Talip öne çıkıyor ama hepsi bunun içindeler kıymetli dinleyenler. Ancak Ebu Leheb de amcası olduğu halde o zalim Resulullah Aleyhisselam ve İslam'ın bir numaralı düşmanı olup müşriklerle birlikte hareket ediyor. Ailece onu bir daha göreceğiz. Şimdi geçen hafta biraz değinmiştim ya, işte isim vereceğim demiştim. Daha önce yani geçen hafta ifade ettiğimiz gibi Hazreti Zeynep'in çokça kız kardeşi vardı. Bunlardan biri olan Hazreti Esma, Hazreti Cafer bin Ebu Talip ile evli olup Habeşistan'a hicret etmişti. O yoktu yani Mekke'de, bu zulüm çemberinde. Diğerlerin hepsi Mekke'de oldukları halde büyük çoğunluğun kocaları müşrik olduğu için onlarla görüşmek çok zor oluyordu. Bir de abluk olunca tamamen kesildi. Tamamen kesildi yani. Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarından Hazreti Hamza amca ile evli olan Selma Zeynep kocası yani Hazreti Hamza ile beraber ablukada. Onunla beraberler. Bir diğer amcası Hazreti Abbas ile evli olan Lubabe el-Kubra da yine orada. Bunlar da aynı çember içinde ve aynı kaderi paylaşıyorlar. Aynı şekilde bir de bakın Hamza amca ile Abbas amcanın hanımları Hazreti Zeynep'in kız kardeşleri. Ama amca deyimini ısrarla kullanıyorum. Aynı şekilde kocası Hazreti Ubeyde'nin yakınları da farklı tutum içindeler. Hazreti Abbas amca ile Hazreti Hamza amca onun amcaları. Yani erkekler Hazreti Ubeyde'nin amcaları, hanımlar hanımının kız kardeşleri. İç içe yani akraba. Ailece beraberlerken aynı şekilde amcalarından biri olduğu halde az önce söylediğim gibi Ebu Leheb nasipsizi ailece düşman saflarındaydı. Yetti mi? Birkaç tane daha var ama en sert iki kişi daha söyleyeceğim. Bunlar da amcaoğulları içinde Ebu Sufyan künyeli Muhire ile halaoğulları içinde Abdullah bin Ebu Ümeyye düşmanlıkta düşmanlardan çok daha şiddetli düşman olmuşlardı. Bunlardan biri hakkında ileride örnek vereceğim inşallah. Yani şöyle bir bakalım tekrar. Hazreti Zeynep'in kız kardeşleri müşriklerle evli olanlarla zor görüşüyorlardı. Ablukaya alınca daha görüşemiyorlar. Diğer taraftan Hazreti Hamza ile Hazreti Abbas da evli olanlarla görüşüyorlar. Aynı şekilde bu iki kişi kocasının yani Hazreti Ubeyde'nin amcaları olduğu için iki türlü yakın. Bunlarla beraberler. Ama işte az önce ifade ettiğim gibi Ebu Leheb amca olmasına rağmen en sert düşman ailece. Resulullah Aleyhisselam bu boykot süreci boyunca her zamankinden daha fazla dikkat ediyor. Sadece kendisine değil sevgili ashabına da bir şey olmaması için sürekli yeni tedbir ve yöntemler geliştiriyordu. Ablukaya alınanlar kendi başlarının derdine değil Resulullah Aleyhisselam'ı koruyup kollama derdine düşmüşlerdi. Bu dert onları daha sıkı bir hale getiriyordu. Şimdi geçen hafta şöyle bir cümle kullandım hatırlıyorum. Müslümanlara baskı uygulandıkça onlar baskıları bahane edip kabına çekilmemişler. İslam'ı öğrenme ve yaşama derdine düşmüşlerdi dedik. Şimdi buna bir tane daha ekleniyor. Resulullah'ı koruyup kollama derdi. Ancak zaman geçtikçe işler zorlaşıyor. Evde avuçta ne varsa bitiyor. Açlık ve susuzluk korkunç boyutlara ulaşıyor. Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice gibi varlıklı sahabelerin hepsi bütün mal varlıklarını ortaya sürseler de iki büyük kabileye ne kadar yeter ki? Boykot yılları bir sabır destanı aslında. Zor zamanda başarılan büyük bir iş. Zor zamanın Müslümanlar olarak her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışıyorlar. Şöyle bir düşünelim şimdi. Biz bir elbiseyi kaç gün giyinebiliyoruz? Yani ne kadar temiz kullansak ya da oturup dursak. Bir gün değil, iki gün değil. Müşrikler ablukaya alırken de sizi 3 sene ablukaya alıyoruz demediler. Ya peygamberinizi verin, öldürelim, siz de dağılın. Ya da onu siz öldürün, siz de biz de kurtulalım. Ya da burada hep beraber ölün. Yılı yok yani, kapalı. Yok. Başka seçenek yok. Şimdi, burası bir nevi, ben öyle ifade ettim, Şıp mevkiinde açık hava mahkumları. Böyle dedim yani. Hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Her şey bitme noktasına gelmiş. Ama her şeye rağmen ayakta durmanın çabası içindeler. Birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay değil. 3 yıl sürdü biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. 3 yıl. Bu süre içerisinde bıktım artık diyen olmadı. Bunaldım diyen de olmadı. Yeter artık strese girdim diyen hiç olmadı. Sivri dikenlerin kuşatması altında bile sabır gülistanından gül devşirdiler. Altını ısrarla çiziyorum. Sivri dikenlerin kuşatması altında bile sabır gülistanından gül devşirdiler. Unutmayalım kıymeti dinleyenlerim. Hep böyle zor zamanlarda çok kaliteli Müslümanlar yetişmişlerdir. Zor zamanlarda. Kolay zamanlar geliyor gevşeyince Müslümanlar da maalesef gevşemişlerdir. İşte burada hayatta kalmak bile zor, yaşamak bile zor. Kendi hayatlarından geçmişler, iki şey üzerinde ısrarla duruyorlar. Biri Resulullah'ı koruyup kollama, ikincisi kendini daha iyi yetiştirme. Resulullah'ı koruyup kollama ve kendini daha iyi yetiştirme. Hangimiz acaba zor zamanda bu fazileti ortaya koyarız? Doğrusu bilemiyorum kıymetli dinleyenlerim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Evet efendim. Abdoka ile kuşatma altına alınmışlardı. Aklımıza gelecek, gelmeyecek. Her türlü boykot en acımasız yönüyle yürürlükteydi. Tabir yerindeyse değil yaşamak, nefes almaları bile zorlaşmış. Yani ona bile müsaade etmiyorlar müşrikler. Bütün bunlara rağmen Müslümanlardan bir kişi bile isyan etmediği gibi isyanı çağrıştıracak tek kelime bile kullanmadı. İşte Hazreti Zeynep'in kocası Hazreti Ubeyde ile beraber bu destanın içinde olduğunu görüyoruz. Az önce söyledim yani. Böyle ayrıca nasıl aç kaldı, nasıl bitti, tükendi rivayeti değil de genel rivayetler içerisinde aynı ortamı yaşıyorlar. Ama müşrikler sık sık gelip ihtar ediyorlar. Tek seçeneğiniz var. Onu bize teslim edin. Ya da siz öldürün. Yoksa hepiniz burada öleceksiniz. Başka şık yok. Şimdi az önce demeye çalıştım da, yani öyle söyleme kolay geliyor buradan. Yeme, içme, barınma, üst baş giyinme, elbise değiştirme gibi. Olmazsa olmazlara pek fazla dayanamazlar. Mecburen teslim ederler diye düşünüyorlardı müşrikler. Ama 3 sene dolmak üzere olduğu halde bir tek kişi bile böyle bir saplantıya düşmemişti. Hain müşrikler çileden çıksalar da abluka çemberi içinde ölüm kalım savaşı veriliyordu. Hac mevsimi geldiği zaman Mekke dışından çok insan gelirdi Mekke'ye. Şıp mevkii Kabe'ye pek uzak olmadığından ablukadakiler herkes tarafından görülürlerdi. Mekke müşrikleri dışarıdan gelenlerin bu elim olayı görüp öğrenmemeleri için hac mevsiminde biraz daha toleranslı davranıyorlardı. Yani abluka yokmuş gibi hareket ediyorlardı. Çünkü gerçekten Mekke halkı misafirperver, yardım eden herkese böyle bilinir efendim, harem ehli halkı. Şimdi dışarıdan insanlar geliyor. Tamam, bunlar böyle de şunları niye buraya almışlar? Bunların suçu ne? Suçu işte yeni bir din ortaya attılar. Bunlarından izah edemeyecekleri için yani çemberi kaldırıyorlar. Efendim abluka yokmuş gibi hareket ediyorlar. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın öz amcası olduğu halde kendi kabilesini bile hiçe sayan şer oda Ebu Leheb başta olmak üzere müşrik liderleri gelen her kervanı karşılıyorlar. Kendilerince gerekli talimatları da veriyorlardı. Bunun ana fikrine Müslümanlara hiçbir şey satmak yok. Mesela su diyelim alacaksın. Misal olsun su 1 riyal olsun diyelim. Bir su eğer ısrarla müşteri olurlarsa satmıyorum diyemeyecekler. 1 riyalı suya 1000 riyal diyecekler. Bir ekmek diyelim işte 50 kuruşsa 500 lira diyecekler. Al alabilirsen. Yani çok dehşet bir oyun. Dışarıya karşı bir şey belli etmiyorlar. Ama içeride bu kıyım, bu zulüm sürüyor. Abluka altında çaresiz kalırlar. Önce birbirlerine sataşırlar. Sonra da çaresiz kalınca onu bize teslim ederler diye düşünüyorlardı. Yani iyice çaresiz tamamıyla bitince onu bize teslim ederler diye düşünüp öyle bekliyor müşrikler. Ama her geçen gün yeni şok yaşıyorlar. Bu zor zamanda sırf aynı kabileden oldukları için Müslümanlar ile beraber ablukaya alınan bunca müşrik bile onu en candan koruması olup çıkmıştı Peygamber Aleyhisselam'ın. Müşrikler bile en yakınlarını dahi kaybedip yalnız kalacağını düşünen müşrikler, kendileri gibi müşrik olanların da onun yanında yer alıp hayatlarını ortaya koyduklarını görünce iyice çılgına dönüyorlardı. Bu sahnelerin birini bizimle paylaşan Hazreti Zeynep binti Huzeyme işte diyor ki, en büyük korkumuz içimizdeki müşrikler idi. Biliyorsunuz Mekke dönemi için münafıklar yok. Münafık demi de kullanılmıyor zaten. Müşrik veya Müslüman var. Yani üçüncü sınıf yok artık. İki tane. Müşrik veya Müslüman. Müşrikler daha çoğunluk. Koca iki tane büyük kabile. En büyük korkumuz şimdi bu müşrikler bir araya geliyor. Zaten her gün beraberler. Bu çileyi niye çekiyoruz? Muhammed bin Abdullah için aleyhisselam. Yani onlar iman etmedikleri için peygamber diyemiyorlar. Resulullah diyemiyorlar. Peki ne yapıyor o? Putları terk edin. Bir Allah'a iman edin. Biz putlara tapıyoruz. Niye bunlarla bu çileyi çekiyoruz? Teslim edelim gitsin derler diye düşünmüşlerdi müşrikler. Tam tersi oldu. Müslümanlar o zor zamanda birbirlerine girmek yerine daha güzel kenetlendiler diyor Hazreti Zeynep annemiz. Öyle sıkı fıkı olduk ki yemek için bir küçük bir yaprak bulsak, bir çalı parçası bulsak birbirimizle paylaşırız. Onlarla da paylaş. Bunu gördüler diyor. İslam'dan önce biz birbirimizi yerdik diyor. Herkes birbirini yiyordu İslam'dan önce. İslam gelince birbirine yedirmeye başladılar. İyi de tamam, bunlar Müslüman. Öbürleri müşrik, aynı yerdeler. O müşrikler Müslümanların o şeylerini gördürür. Hazreti Zeynep'in ifadesiyle bizim oradaki duruşumuzu görerek ileride ablukada bizimle beraber ablukaya alınanların tamamı ileriki yıllarda İslam ile şereflendiler diyor Hazreti Zeynep binti Huzeyme. Yani müşrikler Müslümanları ortadan kaldırmak için giriştikleri eylem tersine tepti. Ben onu şöyle ifade etmeye çalışıyorum kıymetli dinleyenlerim. Abluka bir yandan Müslümanları daha güçlendir diyor. Diğer yandan da aynı kabiledeki müşrikleri yavaş yavaş tesiri altına alıyordu. Onlardan ne olup bittiğini, müşrik oldukları halde neden burada bu zulmü gördüklerini düşünmeye başlamışlardı. Sahabiler bu zor süreci de bir eğitim merkezi gibi değerlendirmeye çalışıyorlardı. Orası bir nevi abluka eğitim kampı haline getiriliyordu. Bunları ben ifade ediyorum. Yani anlatmaya çalışıyorum. Çünkü sadece Hazreti Zeynep veya Hazreti Ubeyde değil, ablukayı yaşayan hangi sahabeyi paylaşmaya çalışsak bu ifadeleri görürüz efendim. Yani ne kadar zor durumda kalırsak kalalım birbirimize didişmeyecek, üf püf diye zamanı öldürmeyecek, sıkıntıları strese çevirmeyecek, isyana çevirmeyecek, fırsata çevirerek kalite yükselecek. Kolay mı? Hani bu çelik yapımı gibi bir şey yani. Ya paslı demiri efendim sokuyorsunuz ateşe, kor haline geliyor, yanıyor adam akıllı. Sonra vuruyorsunuz çekici, vuruyorsunuz çekici, şekilleniyor. Bıçak oluyor, kılıç oluyor, neyse neye kullanılıyorsa yani kullanılabilecek bir eşya haline geliyor. İşte Müslümanlar o sıkıntı içerisinde oflayıp puflayıp zaten yanı başlarından ayrılmayan baskıcı müşriklerin bakışları altında onları kendilerine güldürmek yerine hayran bırakacak davranışlar ortaya koyuyorlardı. İşte Hazreti Zeynep de kocasıyla beraber diğer sahabiler gibi bu zorlu merkezde bir şeyler yapma çabasındaydı. Bir şeyler yapma çabasındaydı. Az önce ifade ettim. 3 yıl sürdü dedim bu. Daha önce nazil olan ya da daha sonra nazil olacak bazı sureler, ayetler var orada. Efendim vahiy gelmeye devam ediyor. Hatta Şuara suresi, Neml suresi, Kasas suresi o dönemde efendim nazil oluyor. O insanlar aç, susuz, perişan bir halde olsalar da gelen vahiy onlara adeta sadece manevi gıda değil, adeta maddi gıda da oluyor yani. Hocam nasıl oluyor o kadar bilmiyorum. Anlayamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum. Benim mesleğim, işim bu. Bunu yazıyorum, bunu anlatıyorum. Gerçekten ablukayı anlayamıyorum. Ya sonuçta beşer insanız yani. Böyle yok bir şey yani. Bir şey buluyorsun, bir yaprak parçası, dal parçası, ağacın kökü. Yani yok yok yani. Her şey sil süpür bitti her şey. 3 sene. 3 sene. Subhanallah. Nasıl anlatayım ben bilmem ki. Efendim. Ablukadakiler bir yandan yoklukta varlık mücadelesi verirken bir yandan da sürekli gelmekte olan yeni mesajlarla kendilerini yetiştirme çabasındaydılar. Ben yani buna hayran kalıyorum işte. Herkes kendi karakterine göre bir davranış sergiliyor yani. Müslüman, Müslüman duruşuyla, müşrik de müşrik azgınlığıyla. Mekke'nin önde gelen müşriklerinden 5 kişi ablukayı bozmak için harekete geçti nihayet 3 sene sonra. Bunlar da müşrik. İşte onlar kendileri gibi müşriklere boğuşurlarken Ebu Talib de Kabe'nin yanına gelmiş ve gelişmeleri büyük bir ümitle takip ediyor. Bu esnada sevgili yeğeni tarafından çağrıldığını duyan amca hemen kalkıp onun yanına vardı. Allah'ın takdirini görüyor musunuz? Aynı anda denk getiriyor. Önde gelen 5 müşrik biz buna karşıyız diye bir güzel bir düzen kuruyorlar. O hikayede Hazreti Zeynep olmadığı için oraya hiç girmiyorum. Bunları dinleyen Ebu Talip ne oluyor, ne gidiyor diye Resulullah çağırıyor deyince geliyor. Resulullah Aleyhisselam o an, o gün yani oldukça neşeli görünüyor. Öyle ki amca bile şaşırıyor. Ey sevgili yeğenim, seni böyle sevindiren nedir? Neşeli Aleyhisselam, üstten dolmuş. Ey amca, Rabbim olan Allah, Kureyş müşriklerin yazdıkları sayfasına bir ağaç kurdunu, güvesini musallat etti. Allah'ın isminden başka onda tespit edilen zulüm, akraba ile ilişkileri kesme, bühtan, iftira gibi bütün her şeyi yedi, bitirdi, yok etti. Sana bunu kim haber verdi? Kabe'nin içine asılı. Rabbim haber verdi. Ey kardeşimin oğlu, bana verdiğin şey gerçek mi? Şaşırdı Ebu Talip. Evet, vallahi gerçektir ey amcam. Hem bizim yanımıza hem de senin yanına bunu haber vermek için hiç kimse girmemiştir. Bunu sana kim haber verdi ey sevgili yeğenim? Rabbim diyorum amcam. Rabbim haber verdi bana. Ben şehadet ederim ki sen ancak doğruyu söylersin. Yani o kadar da inanıyor yeğenine. Ama iman nasip olmuyor adama. Ama bu işi bir de kardeşlerimle konuşalım. Ondan sonra ne yapacağımızı karar veririz. Çabucak ayaküstü Abbas amca, Hamza amca, halalar ve enişteler var. Durumu değerlendiriyorlar. Ondan sonra Ebu Talip harekete geçiyor. Burada kısa bir açıklama yapayım. Hepiniz biliyorsunuz. Mekke dönemi anlatılırken Ebu Talip amcanın Resulullah Aleyhisselam'ı çokça koruyup kolladığını biliyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Şöyle bir soru sorsam. Vahiy geldiğinden itibaren, çünkü Aleyhisselam'ın 12 amcası, 6 halası var. Vahiy geldiği zaman Bu amcalardan kaçı hayatta? Bunların kaç çocuğu hayatta yetişkin? Aynı şekilde halalar. Hala var, enişte olur. Amca var, yenge olur. Kimler var? Birkaç yengeyi az önce söyledim. Şimdi bu amcalar içerisinde sizi zor durumda bırakmayayım. 4 tane amca hayatta İslam geldiğinde, diğerleri ölmüş. Ebu Talip amca, Hamza amca, Abbas amca ve Ebu Leheb Şirveti. Ona amca demiyorum. Halalar, 6 halası var. Halanın birisi vahiy geldiği günlerde ölüyor. Birisi ilk yıl içinde ölüyor. 4 hala ve 4 enişte hayatta. Bunların çocukları var. Peki Ebu Talib'e bakıyoruz. Sürekli o var. Resulullah'ı koruyan, kollayan. Medine dönemine gittiğimizde Hamza amcanın yiğitliğini anlata anlata bitiremiyoruz. Bu Hamza amca Mekke'de sadece İslam'a giriş sahnesinde bir çıkışı var. Herkesin bildiği sahne. Peki burada nerede amca? Şimdi Ebu Talib'in gücü ne? Yaşlı bir adamcağız sonuçta. Kıymetli dinleyenlerim, bu oldukça önemli husus. Her ne kadar Zeynep binti Huzeyme annemizi direkt ilgilendirmese de şurası anlaşılmadan şimdi size vereceğim malumat anlaşılmayacak. Haşim oğulları dedim, Muttalip oğulları dedim. İki kabile. Bunların lideri Ebu Talip amcadır. Bugünkü Türkçe'ye çevirirsek ne anlama geliyor? İkisini iki kabile, iki parti düşünün. İki partinin lideridir Ebu Talip amca. Yani mecliste en az iki sandalyesi var. Gücü oradan ileri geliyor. Yani siyasi gücü var. Bu Resulullah'ı koruma, kollama adına Ebu Talib'in işte sevilen, sayılan yönü hep öne çekildi ama bu atlandı burası. Onun siyasi gücü var. Yani en güçlü kabilelerin en fazla 2-3 bugünkü deyimle sandalyesi varken en güçlülerin bile Ebu Talib 2 sandalye sahibi en az. 2 tane ayrı parti düşünün, onun lideri. Kabileyi böyle düşünün. Çünkü Mekke kabile liderleriyle yönetiliyor. Koalisyon gibi bir şey. Bedir Savaşı'na kadar. Niye? Bedir Savaşı'nda Ebu Sufyan hariç bütün liderler öldürüldüğü için tek lideri kaldı. Bedir'den sonra Mekke idaresi tek liderle gitti. Ebu Sufyan Sahr bin Harp. Burada koalisyon gibi düşünün. Bütün kabileleri parti düşünürsek, kabile liderlerini siyasi parti başkanları düşünürsek, yani bunların hepsi meclisteler ve kabile sayısınca sandalye düşünün mecliste, işte Ebu Talip amcanın da iki partisi var, yani iki partinin lideri. Gücü oradan ileri geliyor. Resulullah Aleyhisselam'ın koruması, kollaması da oradan ileri geliyor. Tamam, amca olarak koruyor ama diğer taraftan, çünkü müşrikler onu aşamıyorlar. Adamın siyasi gücü var. Abbas amca zengin, varlıklı, esnaf, iş adamı. Siyasi gücü yok. Hamza amca güçlü, kuvvetli ama siyasi gücü yok. Biliyorsunuz yani bazen siyasi güç, bazen askeri güç, bazen ekonomik güç. Bu anda siyasi güç. Şimdi abluka içinde oldukları için Ebu Talip amca ve yanındakileri imkanları zorlayarak güzel bir şekilde giyinip kuşanıyorlar. Çünkü haberi aldılar peygamberimizden. Müşrikleri susturmaya gidecekler. Hep birlikte gidip Mescid-i Haram'a vararak Hicr'e geçiyorlar. Hicr bölgesine. Orada Kureyşlerin idari kadrosu ile yine aynı şekilde ifade edeyim, siyasi gücü elinde bulunduran hepsi orada oturuyor. Ebu Talip ile yanındakilerinin geldiğini görünce müşrikler tamam diyorlar. Bunlar pes etti. Teslim edecekleri yeğenlerini, bu iş bitecek. Ama Ebu Talip tok bir sesle diyor ki ey Kureyş idarecileri ve ey önde gelenler. Biz sizce bilinen ve kabul edeceğiniz bir iş için gelmiş bulunuyoruz. Hiçbir zaman yalan söylememiş olan kardeşimin oğlu bana haber verdi ki, sizin yazmış olduğunuz sahifenize Allah ağaç kurduğunu bir güve müsallat kılmış, o da onun içindeki zulüm ve akrabalarla ilişkiyi kesmeyle ilgili her şeyi yemiş, silip süpürmüş, sadece Allah'ın ismi kalmıştır. Eğer kardeşimin oğlu doğru söylemiş ise, ki ben buna eminim, sahife onun dediği gibi çıkarsa, vallahi bu en sonumuz ölmedikçe onu size teslim etmeyiz, bu iş bitsin. Artık siz de vazgeçin. Eğer dediği doğru çıkmazsa, kardeşimin oğlunu size bizzat elimle getirir, teslim ederim. Siz de ne yaparsanız yapın. Haydi bakalım, getirin sayfayı görelim. Meydan okuyunca böyle bir şeye ihtimal vermeyen müşrikler sayfayı getirdiler. Açıyorlar ki Resulullah'ın dediği gibi. Bismikallahümme, yani Allah'ın ismiyle kısmı hariç gerisini efendim böcek yemiş bitirmiş. Ey Kureyş topluluğu, herhalde görmeniz gerekeni gördünüz değil mi? Şok olduğu adamlar, hakkı kabul edemeyenler hakkı karartmaya çalışırlar. Bu sihirden başka bir şey değil. Siz bize sihir yaptınız, sihir. Bu da diğer sihirlerden bir sihir. Böyle ileri geri konuşunca o beş kişi de bu sefer ayaklanıyor. Hayır diyor. Madem ki anlaşmayı bir böcek bitirmiş, böcek bitirmiş. Bitmiştir bu iş diye ortalık bir anda karışıyor ve 3 yıl süren boykot bitmiş oluyor. İşte Hazreti Zeynep ile kocası bu boykotun her safhasını yaşıyorlar. Ama bu bölüme girişte ifade ettiğim gibi ayrıca ekstra şu şeyleri fazla elimizde yok. Tamamını yaşıyorlar. Bize yaptıkları rivayetler de var. Onların rivayetlerinden özetleyebildiğim kısmı ancak bu şekilde toparlayıp sizlere takdim etmeye çalıştığım kıymetli dinleyenlerim. Ve sizin de gördüğünüz gibi 3 yıllık bu ablukanın bitmesiyle beraber sahabiler de, yani Zeynep binti Huzeyme de kocası Hazreti Ubeydullah'la beraber efendim evlerine çekiliyorlar. Bizim de bugünkü süremiz dolmuş oluyor. Elhamdülillah evlerine götürebildik. İnşallah haftaya orada yaşanan yeni hadiseleri sizlerle paylaşmak üzere. Haftaya buluşmak üzere efendim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.